Ayrım 20, 3. ikiz, Ken Follett, sayfa 231. Jean'i alı al moru mor içeri girdi. Torba gibi sarkık, zümrüt yeşili bir tişörtle siyah dar bir jean giymişti. Ayaklarında son yılların modası olan mühendis botu da dedikleri ayakkabılar vardı. Koyu renk saçlarını ensesinde toplamıştı. Burnunda gümüş bir halka vardı. Barrington'a çok cana yakın görünüyordu. Oysa giysisi rektörü hiç etkilemedi. Onun gözünde sadece Jones Falls Üniversitesi'nin başını belaya sokacak sorumsuz bir genç öğretim üyesiydi. Morris oturması için yer gösterdi ve gazeteden edilen telefon olayını anlattı. Tavrı oldukça katıydı. Barrington ergin erkekler gibi hiçbir sıkıntısı yok dedi içinden. Sımsıkı jean pantolonlu kadınlar tamamen yabancıydı ona. Aynı kadın bana da telefon etti dedi Jean'i öfkeli bir sesle. Gülünç bir şey bu. Morris ama siz tıbbi veri tabanlarından bilgi topluyormuşsunuz dedi. Ben veri tabanlarını görmüyorum bile. Onu ancak bilgisayar görebilir. Hiçbir insan gözü tıbbi kayıtları göremez. Programın bana sadece gruplar halindeki çiftlerin ad ve adreslerinden oluşan bir liste veriyor o kadar.
Öyle de olsa...
Denek adaylarının iznini almadan bunun dışında başkaca bir şey yapmıyorum. Onlara incelemelerime katılmayı kabul etmelerinden önce ikiz olduklarını bile söylemiyoruz. Bu durumda kimin özel hayatına karışılmış oluyor?
Barrington ona arka çıkıyormuş gibi ben sana söyledim Morris. Times her şeyi yanlış anlıyor dedi. Onları olaya öyle bakmıyorlar ama ben de üniversitenin onurunu düşünmeliyim.
Jean'i inanın bana benim bu çalışmalarım o onura onur katacaktır dedi.
Barrington Jean'in konuşmasında öteki değerli bilim adamlarını peşinden sürükleyecek yeni bir bilginin heyecanını yaşar gibi oluyordu.
Bu çok çok önemli bir proje. Suçun kalıtsallığını nasıl inceleneceğini ortaya koyan tek kişi benim. Sonuçları yayınlanınca bakın ne büyük heyecan yaratacak.
Barrington Jean'i haklı diyerek lafa karıştı. Bu söylediği doğruydu. Onun çalışmaları çok etkileyiciydi. Bu çalışmaların baltalanması onu üzerdi ama başka seçeneği yoktu.
Morris başını sağa sola oynattı. Benim görevim üniversiteyi her türlü skandaldan uzak tutmaktır.
Jean'i büyük bir pervasızlıkla sizin göreviniz aynı zamanda bilimsel özgürlüğü de savunmaktır dedi.
Jean'i yanlış bir taktik uyguluyordu. Bir zamanlar evet, üniversite rektörlerinin haklı olarak bilginin başıboş gidişatına karşı savaşın verdikleri doğrudur. Ama o günler geride kaldı. Artık onların görevi yalnızca para toplamaktı.
Jean'i bilimsel özgürlük derken Morris'i kırmış oluyordu.
Morris sonunda dayanamadı. Bana bakın küçük hanım, rektörlük görevlerim üzerine sizden nutuk dinlemeye gereksinmem yok benim.
Jean'i onun bu serzenişli konuşmasını hiç aldırmadı. Bu da Barrington'ı çok sevindirdi. Jean'i bu konuya daha da sarılarak ''Demek gereksinmeniz yok.'' dedi. ''Çelişki ortada işte. Bir yanda enine boyuna düşünülmeden uydurulduğu belli bir haber üzerine çullanan bir gazete, öbür yanda gerçeklerin peşinde koşan bir bilim insanı. Bir üniversite rektörü böyle bir baskı altında işe girişecekse eğer her şeyden umudu keseceğiz demektir.''
Barrington sevincinden uçuyordu. Jean'i harika görünüyordu. Yanakları al al olmuştu, gözleri parlıyordu. Ama kendi eliyle kendi kuyusunu kazıyordu. Konuştukça Morris'i kendine daha da düşman ediyordu.
Jean'i bir ara ne yaptığını kendisi de fark etmiş olacak ki birden ağız değiştirdi. Sesini yumuşatarak, ''Öbür yandan hiçbirimiz üniversitenin adının kötüye çıkmasını istemeyiz elbet.'' dedi. ''Kaygılarınızda size hak veriyorum Doktor Obel.''
Morris'in de sesini yumuşatması Barrington'da düş kırıklığı yarattı.
''Bunun sizi güç durumda bıraktığının farkındayım.'' dedi. ''Üniversite uğrayacağınız zararı yılda 10.000 dolar gibi bir zamla karşılamaya hazırdır.''
Jean'in bu öneri karşısında çok şaşırdığı belli oluyordu.
Barrington, ''Bu sayede de yakınıp durduğun o yerden anneni çıkarabilirsin.'' dedi.
Jean'i kısa bir süre duralar gibi oldu.
''Bu öneriniz için gerçekten de çok teşekkür ederim ama bu benim sorunumu çözmez ki.'' dedi. ''Bu araştırmalarım için daha pek çok suçlu ikiz gerek bana. Yoksa incelenecek bir şey kalmaz ortada.''
Barrington onun rüşvet kabul etmeyeceğini hiç düşünmemişti.
''Morris, incelemelerin için uygun ikizler bulmanın başka yolları da vardır elbet.''
Hayır yok, bana farklı koşullarda büyütülmüş tek yumurta ikizleri gerek. İçlerinden hiç değilse biri suç işlemiş olmalı, sizinki olmayacak şey. Benim bilgisayar programım ikiz olduklarının haberleri bile olmayan insanların yerlerini bulur. Bunu yapabilecek başka yöntem de yoktur.
Bunu hiç bilmiyordum, dedi Morris. O sırada Morris'in sekreteri içeri girdi ve ona tek sayfa bir kağıt uzattı. Bu Barrington'ın az önce kaleme aldığı basın bildirisi taslağıydı. Morris kağıdı Jeannie'ye göstererek, ''Bu öykü yok sayılsın istiyorsak bugün şöyle bir şey yayınlamalıyız.''
Jeannie taslağı alıp okuyunca deliye döndü. ''Bu bir saçmalık.'' diyerek bildiri taslağına şiddetle karşı çıktı. ''Ortada hata yok. Kimsenin özel hayatına karışılmamıştır. Bu konuda kimsenin en ufak bir yakınması olmadı.''
Barrington'ın keyfine diyecek yoktu ama hiç renk vermiyordu. Jeannie'nin bu denli öfkelenmesi biraz garipti. Öte yandan uzun ve sıkıcı araştırmasına büyük bir sabır ve metanetle sarıldığı da bir gerçekti. Onu denekleriyle çalışırken çok görmüştü. Hiçbir deneyin onu sinirlendirdiği ya da yorduğu görülmemişti. Testleri Arap saçına çevirseler bile, onların hem iyi hem de kötü davranışlarını aynı oranda ilginç bulurdu. Verdikleri yanıtları kaydeder, sonunda hepsine içtenlikle teşekkür ederdi. Ne var ki laboratuvarın dışında en ufak bir kışkırtma karşısında kağıt fişek gibi patlayıverirdi. Barrington içi içini yiyen bir ara bulucu gibi, ama Jeannie, Doktor Obel'de bu konuda ne kadar kararlı olduğunu bildirmek zorundadır, dedi.
''Bilgisayar programımı kullanmama son verildiğini söyleyemezsiniz. Bu projemin tamamen iptal edildiği anlamına gelecektir.''
Morris'in yüzündeki ifade birden değişiverdi. ''New York Times'ta Johns Falls Üniversitesi'nde çalışan bilim insanları kişilerin özel hayatlarına karışıyorlar biçiminde bir haber yayınlanırsa ben bu haber karşısında seyirci kalamam. Bu bize milyonlarca dolar tutarında bağış kaybına neden olacaktır.''
Jeannie biraz da alttan alarak, ''Bir orta yol bulsak.'' dedi. ''Bu sorunla ben ilgileneceğim deseniz örneğin, ya da bir kurul oluşturun, gerekirse bundan böyle kişilerin özel hayatları daha bir güvence altına alınacaktır.'' gibi.
Barrington, ''Ah olamaz.'' dedi içinden. ''Bu çok akla yatkın ama çok da tehlikeliydi. Zaman kazanabilmek için bizim zaten bir disiplin kurulumuz var.'' dedi. ''Bu senatoya bağlı bir kuruldur.'' Senato üniversitenin yönetim kurulu sayılırdı ve kadrolu tüm profesörler bunun üyesiydi. Ama bütün işler kurullarca yürütülürdü.
Konuyu onlara devrettiğinizi de bildirebilirsiniz.
Morris buna hemen karşı çıktı ve bu doğru olmaz dedi. Herkes bunun bir oyalama olduğunu anlayacak.
Jeannie derhal harekete geçerek her türlü tartışmayı neredeyse hiç hesaba katmadığınızı görmüyor musunuz diyerek Morris'e karşı çıktı.
Barrington toplantıyı bu aşamadayken sona erdirmede yarar var dedi içinden. Bunların sürekli atışacakları belli oldu. Her ikisi de geri adım atmamakta kararlılar. Yeni bir uzlaşmaya varmalarına fırsat vermeden konuyu kapatabilirse iyi olurdu.
Bu nokta çok önemli Jeannie dedi. İzin verirsen Morris, ben burada bir öneride bulunmak istiyorum.
Peki, seni dinliyoruz.
Ortada iki ayrı sorun var. 1. Üniversitenin onuruna gölge düşürmeden Jeannie'nin bilimsel araştırmalarını sürdürmesi için en doğru olan yolu bulmak. Bu benimle Jeannie'nin aramızda çözmemiz gereken bir sorun. 2. Bölümün bu arada üniversitenin konuyu dışarıya nasıl yansıtacağı sorunu. Bu da oturup birlikte konuşarak sonuçlandıracağımız bir konu.
Morris'in içi rahatlamışa benziyordu. Çok akla yatkın dedi.
Barrington, bize katıldığın için çok teşekkür ederim Jeannie dedi.
Jeannie bu söylenenleri buradan çıkıp gitmesi anlamında yorumladı. Yüzünde karmakarışık bir ifade ayağa kalktı. Tonga'ya bastırıldığını anlamıştı ama bunun nasıl olduğunu çıkaramıyordu.
Barrington'a dönerek, beni sonra arar mısın dedi.
Elbette.
Pekala, biraz duraladıktan sonra odadan çıktı.
Zor bir kadın dedi Morris.
Barrington başı önüne eğik, ellerini birbirine kenetlemiş bir halde ve büyük bir alçak gönüllülük içinde önüne bakıyordu.
''Bütün hata bende Morris'' dedi. Morris başını sağa sola oynattı ama öteki sürdürdü.
''Jeannie Ferrami'yi işe ben aldım. O çalışma yöntemini bu denli geliştireceğini bilemezdim elbet. Ama gene de her şey benim sorumluluğumdan kaynaklanıyor. seni bu işin sorumluluğundan kurtarmak gerek diye düşünüyorum.
Ne öneriyorsun?
Senden bu basın bildirisini yayınlamanı isteyemem. Böyle bir şeye hakkım yok. Bir araştırma projesini üniversitenin çıkarlarından üstün tutamazsın. Bunu kabul ediyorum.
Başını doğrulttu. Morris önce duraladı. Barrington bir an Morris'in köşeye sıkıştırılmış olmaktan kuşkulandığını sandı ve çok korktu.
Böyle konuştuğun için teşekkür ederim Barry. Jean'i konusunda sen ne yapmayı düşünüyorsun?
Barrington'ın içi rahatladı. Galiba bu işi başarmıştı.
Sanırım o konu bana ait dedi. Onu bana bırak.
22. Bölüm. Steve çarşamba günü sabaha karşı sonunda dayanamadı ve uyuyakaldı. Cezaevinde çıt çıkmıyor, şişko sürekli uyuyordu. 42 saattir Steve'in gözüne uyku girmemişti. Yarın yargıcın karşısına çıktığında kefalet isteğinde bulunurken neler söyleyeceğini tasarlayarak uyumamaya çalışmıştı. Sürekli uykuyla uyanıklık arasında gitti geldi. Rüyasında yargıç sevecenlikle gülüyor ve kefalet isteği yerinde görüldü. Bu adamı serbest bırakın diyordu. O da mahkeme salonundan çıkıp kendini güneşler içindeki sokağa atıyordu. Her zamanki gibi sırtını duvara dayayarak hücrenin döşemesinde otururken başı birden önüne düşüverdi. Birkaç kez uyumamak için silkindiyse de doğa irade gücünü yendi. Kaburga kemiklerine inen şiddetli bir darbeyle dehşet içinde uyanmadan önce mışıl mışıl uyumaktaydı. Soluğunu keserek korku içinde gözlerini açtı. Onu tekmeleyen şiş koydu. Şimdi de üzerine eğilmiş gözlerini iri iri açarak deli gibi bağırıyordu.
''Benim esrarımı sen çaldın değil mi orospu çocuğu? Hangi Zula'ya, nereye sakladın onu? Onu hemen teslim edeceksin bana yoksa kendini ölmüş bil.''
Steve hiç düşünmeden hemen harekete geçti. Zembereğinden kurtulan bir yay gibi yerinden fırlayarak sağ kolu dimdik havada iki parmağını birden şişkonun gözlerinin içine soktu. Şişko acı acı bağırarak iki adım geri gitti. Steve peşini bırakmadı. Parmaklarıyla beynini paramparça etmek istiyordu sanki. Bir yerlerden kendi sesini andıran bir ses duyar gibi oldu. Ses bağırıp çağırarak küfürler ediyordu. Şişko bir adım daha geri gitti. Gözlerini elleriyle kapayarak tuvaletin üzerine pat diye oturdu. Steve iki eliyle şişkoyu ensesinden kavradı, başını ileriye doğru çekerek diziyle yüzüne vurmaya başladı. Şişkonun yüzünden kanlar fışkırıyordu. Steve bu kez gömleğinden yakaladığı gibi tuvalet oturağından çekince yere yuvarlandı. Tam tekmeyi indiriyordu ki aklı başına geldi. Birden durakladı. Kanlar içinde yatan şişkoya bakarken öfkesi dağıldı ve ''Hayır olmaz'' dedi. ''Ben ne yapıyorum böyle?'' Hücrenin kapısı birden açıldı ve iki polis coplarını havada sallayarak içeri daldı. Steve ellerini havaya kaldırdı.
''Sakin ol'' dedi polislerden biri.
''Ben şimdi sakinim'' dedi Steve.
Polisler onu kelepçeleyerek hücreden dışarı çıkardılar. İçlerinden biri midesine sert bir yumruk indirdi. Steve soluğu kesilmiş gibi iki büklüm oldu.
''Başına bir bela daha sarıyordun'' dedi polis.
Steve hücre kapısı büyük bir gürültüyle kapandıktan sonra gardiyan Spike'ın sesini işitti.
''Tıbbi müdahaleye gereksinmen var mı?'' diyerek bir espri patlattı. ''Bizim burada East Baltimore Street'te iyi bir veteriner var da.''
Adam kendi esprisine katıla katıla gülüyordu. Steve yumruğu yedikten az sonra kendine geldi ve doğruldu. Hala canı acıyordu ama rahat soluk alabiliyordu. Demir parmaklıkların arasından şişkoya baktı. Oturduğu yerde doğrulmuş gözlerini ovuyordu. Kan içinde kalmış dudaklarını oynatarak
''Ha siktireyim ne?'' dedi.
Şimdi Steve'in içi rahattı. Şişkonun ciddi bir yarası yoktu.
''Spike neyse, zaten seni tam da hücreden çıkaracaktık, kolejdi'' dedi. ''Bu beyler seni mahkemeye götürmeye gelmişler.''
Elindeki tek sayfalık kağıda bir göz attı.
''Bakalım Kuzey Bölge Mahkemesi'ne gidecek başkaları da var mı?'' ''Mr. Robert Sandilands ya da namı diğer sınıf.''
Hücrelerden üç kişi daha çıkardı ve onları Steve ile birlikte zincirledi. Daha sonra iki polis onları kapalı garaja götürerek bir otobüse bindirdiler. Steve buraya bir daha asla geri dönmeyeceğini umuyordu. Dışarıda hava hala karanlıktı. Steve saatin 6 falan olduğunu tahmin ediyordu. Mahkemeler sabahları saat 9 ya da 10'dan önce çalışmaya başlamazdı. Böyle olunca da daha uzun bir süre bekleyecekti. Kent içinde 15-20 kilometre kadar yol aldıktan sonra adliye binasının garaj kapısından içeri girdiler. Otobüsten çıkıp bodrum katına indiler. Ortada açık bir alanda 8 tane kol demirli ağıl vardı. Her ağılın içinde bir sıra bir de tuvalet bulunuyordu. Bunlar polis karakolundaki hücrelerden daha genişti. 4 tutuklunun 4'ünü de içinde 6 kişinin bulunduğu bir ağıla koydular. Zincirleri çıkarılarak odanın içindeki masalardan birinin üzerine öylece bırakıldı. Çavuş üniformalı, uzun boylu ve ciddi tavırlı bir zenci kadının kontrolünde birkaç da gardiyan vardı. Bir saatin içinde 30'u aşkın tutuklu daha getirdiler. Bir ağıla 12 tutuklu düşecek biçimde onlar da yerleştirildiler. Birkaç kadından oluşan küçük bir grup içeri alınırken bağırtılar, ıslık sesleri yükseldi. Kadınlar odanın en ucundaki bir ağıla kondular. Bundan sonra birkaç saat hiçbir şey olmadı, kahvaltılar geldi ama Steve hiçbir şey yemedi. Çünkü tuvalette yemek yemeye alışık değildi. Kimi tutuklular bağırıp çağırarak konuşuyor ama çokları suratlarını asmışlar, seslerini çıkarmıyorlardı. Birkaçı akşamdan kalmışa benziyordu. Tutuklularla gardiyanlar arasındaki hafif şakayla karışık konuşmalar geldikleri yere kıyasla daha iğrenç değildi. Steve acaba burada görevli kadın bulunduğu için mi böyle diyordu içinden? Cezaevleri hiç de televizyonlarda gösterdikleri gibi değil diye düşündü. Televizyon, film ve dizilerinde gösterilen cezaevleri örneğin 2 yıldızlı otellerden farksız olurdu. Televizyonların paravanası olmayan tuvaletleri gösterdiklerine, kaba ve çirkin konuşmaları aktardıklarına, uygunsuz davranışta bulunanların dövüldüğünü sergilediklerine hiç rastlanmamıştır. Steve bugün cezaevindeki son günüm olsun diye düşündü. Tanrı'ya inanan biri olsaydı tüm içtenliğiyle dua etmeyi çok isterdi. Tutuklular hücrelerden çıkarılırken öğle vakti olmalı dedi içinden. Steve ikinci gruptaydı. Tekrar kelepçelendiler. 10 kişi birbirine zincirlendikten sonra mahkeme salonuna çıkarıldılar. Mahkeme salonu tıpkı Metodist şapellerine benziyordu. Duvarların bel hizasındaki siyah çizgi altında kalan bölümü yeşile, öteki yerler krem rengine boyanmıştı. Yerde yeşil bir halı, kiliselerdeki gibi arka arkaya dizilmiş 9 sıra tahta sandalyeler vardı. Arka sırada Steve'in annesiyle babası oturuyordu. Onları görünce Steve'in soluğu kesilecekmiş gibi oldu. Babası albay üniformasıylaydı. Şapkasını kolunun altında tutuyordu, hazır ola geçmiş gibi sırtı dimdikti. Mavi gözler, koyu renk saçlar ve koyu renk sakalın yeni tıraş ettiği yanaklarında bıraktığı gölge, onun Keltlere özgü özellikleriydi. Heyecandan gerilmiş yüz ifadesinde en ufak bir kımıltı yoktu. Onun yanında annesi oturuyordu. Ufak tefek, tombul bir kadındı. Yuvarlacık, şipşirin yüzü ağlamaktan şişmişti. Steve şu anda yere düşüp yerin dibine geçse daha iyi olurdu. Böyle bir anı yaşamaktansa şişkonun hücresine geri dönmeye bile razıydı. Sıra halindeki öteki tutukluların ilerlemelerine engel olacak biçimde durdu. Gözlerini dikerek dili tutulmuş gibi üzgün üzgün annesiyle babasına baktı. Ta ki gardiyan onu itip de ön sıraya doğru sarsak sarsak ilerlemek zorunda kalıncaya kadar. Yargıcın önünde yüzü tutuklulara dönük bir yazıcı kadın oturmaktaydı. Bir erkek gardiyan kapıları tutmuştu. Bu ikisinin dışında bir de ceket ve blue jean pantolon giymiş, kravatlı, 40 yaşlarında gözlüklü bir zenci vardı. Tutuklulara adlarını sorarken ayrıca elindeki listeden bir bir kontrol ediyordu. Steve başını çevirerek arkasına baktı. Dinleyici sıralarında annesiyle babasından başka kimse yoktu. Neyse ki burada hazır bulunmayı akıl eden bir ailesi vardı. Öteki tutuklulardan hiçbirinin salonda kimi kimsesi yoktu. Buna karşın burada bu tür bir aşağılanmaya kimsenin tanık olmasını istemezdi. Babası ayağa kalkarak ön tarafa doğru yürüdü. Blue jean'li adam resmi bir tonla "Bir şey mi var efendim?" diye sordu. Babası buyurgan bir sesle "Ben Steve Logan'ın babasıyım, onunla konuşmak istiyorum." dedi. "Kim olduğunuzu sorabilir miyim?" "Adım David Purdy, ön soruşturma memuruyum. Size bu sabah telefon eden bendim." Demek annesiyle babasını bu yolla bulmuşlardı, bunu tahmin etmeliydi. Yardımcı yargıç verdiği bilgileri bir memurun yerinde kontrol edeceğini söylemişti. Bunun da en kolay yolu annesiyle babasına telefon etmek olacaktı. Onlara telefon etme fikrini hiç beğenmedi. Adam onlara ne demişti acaba? Steve Logan'ın adresini saptamak istiyorum. Şu anda kendisi Baltimore'da tecavüzden gözaltında. Siz onun annesi mi oluyorsunuz? Babası adamın elini sıktı. Tanıştığımıza memnun oldum Mr. Purdy. Steve babasının adamdan hoşlanmadığına yemin edebilirdi. Purdy oğlunuza konuşabilirsiniz. Buyurun, bir sakıncası yok dedi. Babası söylenenleri başıyla sertçe onayladı. Yan yan ilerleyerek tutukluların arkasındaki sıraya kadar yürüdü ve tam Steve'in arkasına oturdu. Elini Steve'in omzuna koyarak hafifçe sıktı. Steve gözyaşlarını tutamayarak ''Baba, bunu ben yapmadım.'' dedi.
''Biliyorum Steve.''
Babasının ona inanmış olması çok önemliydi. Ağlamaya başladı. Bir kez başlamaya görsün asla engel olamazdı. Açlıktan ve uykusuzluktan ölüyordu. Son iki günün tüm gerginliği ve sefilliği üzerindeydi. Gözlerinden boncuk gibi yaşlar boşanıyordu. Yutkunuyor, bir yandan da kelepçeli ellerini yüzüne dokundurmaya çalışıyordu. Babası bir süre sonra sana bir avukat tutmak istedim ama vakit olmadı. Ancak buraya gelebildik dedi. Steve söylenenleri başıyla onayladı. Kendine gelebilirse avukatlığını kendisi üstlenecekti. Bir kadın gardiyan iki de kız tutuklu getirdi içeriye. Kızlar kelepçeli değildi, kıkırdayarak yerlerine oturdular. 18 yaşlarında olmalıydılar. Babası Steve'e sordu, her neyse, nasıl oldu bu? Soruyu yanıtlamaya çalışırken Steve'in ağlaması durdu. Tecavüz olayını gerçekleştiren adama benziyor olmalıyım. Burnunu çekerek yutkunmaya çalışıyordu. Kurban bir sürü insan arasından beni gösterdi dedi. O sırada ben de oralardaydım, bunu polise de anlattım. DNA test sonucu beni temize çıkaracaktır. Ne var ki test sonucu ancak 3 gün sonra belli olurmuş. Bugün kefalet isteğimin kabul edileceğini umuyorum. Yargıca bizim de burada olduğumuzu söyle, belki yararı olur. Babasının onu rahatlatmaya çalışması üzerine kendini çocukmuş gibi hissetmeye başladı ve onu ilk bisikletinin alındığı gün yaşadığı o buruk ve acılı olaya götürdü. 5. yaş günü olmalıydı. Bisikleti devrilmesini engellesin diye arkada bir çift dengeleyici tekerleği bulunan bisikletlerdendi. Evlerinin ön taraçadan 2 basamak merdiven de inilen bir bahçesi vardı. Babası bisikletinle çimlerin üzerine dolaş ama sakın basamaklara yaklaşma demişti. Ne var ki onun ilk yaptığı şey bisikletini basamaklardan aşağıya sürmek olmuştu. Bisikletini düşürünce hem kendisi yaralanmış hem de bisikleti hasar görmüştü. Babasının sözünü tutmadığı için çok kızacağını sanmıştı. Babası onu yerden kaldırarak yaralarını güzelce yıkayıp temizlemiş, bisikletini de onarmıştı. Gerçi Steve babasının arkadan kıyameti koparacağını sanmış ama bir şey olmamıştı. Babası hiç ben sana söylemiştim dememişti. Her ne olursa olsun Steve annesini de babasını da her seferinde yanında bulmuştu. Yargıç salona girdi. 20. Ayrımın sonu. Sayfa 243.